Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Senden herkese merhabalar. Hafta ortasındayız. 4 Ekim 2017 Çarşamba günündeyiz. Dünyadan haberlerle karşınızdayız Eksen'de. Yine Orta Doğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından gelişmeleri paylaşacağım sizinle. Biraz bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran ziyaretine bakacağız. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın temasları vardı. Birkaç gündür bunları da konuşuyorduk. Şimdi bugün Cumhurbaşkanı gitti. Hasan Ruhani İran Cumhurbaşkanı tarafından ağırlandı. Açıklamalar, ilk gelen açıklamalar var. Detaylarını aktarmaya çalışacağım size. Ve ayrıca önümüzdeki dakikalarda Ankara'ya bağlanacağız. Bilgehan Alagöz, akademisyen, İran üzerine çalışıyor. Kendisinden bu ziyaretin anlamı nedir? Tam da Irak'ta Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde bağımsızlık referandumu düzenlenmişken ve bütün bölge bunun karşısında bölge ülkelerinin ne yapacağına dair kafalarda soru işaretleri varken oradan verilen mesajlar neler? Anlamaya çalışacağız bu ziyaretin ve sonuçlarının nereye varacağını Bilgehan Alagöz ile konuşacağız. Bunun dışında da dünyadan haberlerim olacak size. Dün çok kısa aktarmıştım. Celal Talabani, KYB Genel Sekreteri, Kürdistan Yurtseverler Birliği Genel Sekreteri ve Irak Cumhurbaşkanı, ilk Kürt asıllı Cumhurbaşkanı Irak'ın hayatını yitirdi 84 yaşında. Onunla ilgili detayları da aktaracağım. Yine Avrupa'dan haberler var. Bizleri 106.4 İstanbul Bursa, 93.4 Kocaeli'nden, ayrıca Sputnik Türkiye'nin web sitesindeki pop-up'tan, rsfm.com.tr'den, internet üzerinden de rahatlıkla dinleyebilirsiniz. Başlayalım Eksen'e. Evet. Önce Talabani ile başlayalım. Irak'ta bu kadar tartışmalar devam ederken KYB Genel Sekreteri Celal Talabani'nin ölüm haberi geldi dün. 84 yaşında tedavi görmekte olduğu bir kez daha Temmuz ayında Almanya'ya gitmişti. Hayatını yitirdi. Celal Talabani, Mesut Barzani, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı 7 günlük bir haftalık yas ilan etti. Bir taziye mesajı yayınladı. Celal Talabani gibi bir liderin aramızdan gitmesi halkımız için büyük kayıptır ve yeri de kolay şekilde doldurulamayacaktır dedi. Ailesine ve bütün bölge halkına başsağlığı diledi. Bayraklar yarıya indirildi. Aynı şekilde Kürdistan Yurtseverler Birliği'nden Kerkük Valisi Necmettin Kerim de kentteki bütün bayrakların yarıya indirilmesi talimatı vermiş. Yas var tabii ki. Talabani'nin resimleri önünde mum yakarak yas tutmaya başladılar. Kerkük'te, Erbil'de, Duhok'ta, parti merkezleri önünde. Erbil'de Koysancak ilçesinde vasiyeti üzerine doğduğu yerde toprağa verilmesi bekleniyor Celal Talabani'nin. Henüz ben KYB tarafından bir defin programı görmedim ama herhalde açıklanacak. Tabii önemli bir isim. 1933 yılında Erbil'in ilçesi Kelkan köyünde doğmuş, Koye ilçesine bağlı Bağdat Hukuk Fakültesi eğitimli, 1955-59'da tamamlıyor ve 60'lardan itibaren siyasete atılıyor. Önce Kürdistan Demokratik Partisi'nde, 71'de Beyrut'a gidiyor farklı gruplarla. Biraz daha sol esintilidir KYB, tabii onu belirtmek lazım. Ve KDP saflarından ayrıldıktan sonra da Şam'da 1975'te Kürdistan Yurtseverler Birliği'ni kuruyor. Kurduğundan beri de efsanevi kurucusu, lideri konumunda. Özellikle Süleymaniye başta olmak üzere Kerkük ve Erbil'de de önemli bir halk tabanı vardı Celal Talabani'nin. 1980'ler ve 90'larda Saddam'a karşı başlatılan isyanlarda önemli rol oynadı ve bir ara Kürdistan cephesini kurdular. Barzani ile bir çatışmaya 1994'te tutuştular ve 4 yıllık bir iç çatışmaydı bu, Amerika öncülüğünde. 1998'de Amerika sayesinde Barzani ve Talabani KDP ve KYB iç savaşı, iç çatışması daha doğrusu sona erdirildi. Daha sonra tabii 2000'lerin başlarında Irak işgali Amerika'nın ve 2005'te Amerika'nın öncülük ettiği Irak anayasasıyla birlikte Irak'ın ilk Kürt asıllı cumhurbaşkanı oldu. 2005'te de 2010'da da iki kez seçildi Celal Talabani ve 2012'den beri rahatsızdı, beyin kanaması geçirmişti, Almanya'da tedavi görmüştü. Öldüğüne dair çok haberler geldi ama 500 küsür günlük bir tedavinin ardından tekrar Süleymaniye'ye dönmüştü 2014'te. En son da Temmuz'da Tahran'a önce sonra Almanya'ya gitmişti Celal Talabani. Evet, taziyeler var. Beyaz Saray'dan açıklama yapıldı. Saddam Hüseyin tiranlığından bugünkü anayasal demokrasiye geçiş sürecinde faydalı işler yapan Talabani gerçek bir vatansever ve ortak olarak hatırlıyoruz, acılarını paylaşıyoruz. Irak halkının ve Talabani ailesinin denilmesi dikkat çekti açıklamada. Yani bu bağımsızlık meselelerine girmeden bir açıklama yapıldı. Irak Cumhurbaşkanıydı zaten Talabani. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım taziye mesajlarını ilettiler. Hem eşi Hero Talabani hem oğlu Kubat Talabani'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonla arayarak başsağlığı dilediği belirtildi. Ahmet Türk'ün de bu arada Kürt halkı için acı bir gün diyerek Celal Talabani için başsağlığı mesajı yayınladığını belirtelim. Evet. Irak'taki referandum tartışmalarına geçelim. Şimdi son olarak Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Parlamentosu Başkanı Başkan Yardımcısı Cafer İbrahim'in açıklamaları var. İbrahim bölgelerin, özellikle tartışmalı bölgelerin statüsü konusunda Bağdat ile görüşmelere hazır olduklarını açıkladı. Kendilerine yönelik eşi benzeri görülmeyen bir tecrit önlemlerine başvurulduğunu, bunun kolektif bir cezalandırma anlamına geldiğini, işte hava sahasının kapatılması, sınırların kapatılması, ki kapatıldı mı aslında o da çok net değil, onu belirtmek lazım. Ama tabii ki etkileri Erbil'de de Süleymaniye'de de hissediliyor olsa gerek son dönemde bölge ülkeleri üzerinden Bağdat'ın çağrısı üzerine alınan önlemlerin. Dolayısıyla Cafer İbrahim'in bu açıklamaları var. Biz, bu çok üzücü, kolektif bir cezalandırma, böyle şeylere başvurmamak lazım. Zaten Saddam döneminde başvuruldu bu tarz şeylere. İfadelerini kullandı. Irak ordusu ile Peşmerge arasında ise bir çatışma beklemediğini kendisi dile getirdi. Amerika'nın da stratejik davrandığını, aslında bağımsızlık referandumuna karşı olmamasına rağmen koşulları uygun bulmadığı için böyle bir tutum aldığını söyledi. Şimdi tabii Irak Kürtlerinden böyle çağrılar var ama Bağdat'tan yeni adımların işaretleri olduğunu söylemek lazım herhalde. Bir kere Irak parlamentosu, merkezi parlamento, tüm mali operasyonların Kürdistan bölgesine yönelik askıya alınmasını öngören karar tasarısına evet demiş durumda. Uçak seferleri vesaire, bunlar geçen hafta yürürlüğe girmişti. Başbakan Haydar el-İbadi de Kerkük'e özellikle askeri yığınak yapıldığını ve ancak referandum iptal edilirse görüşeceklerini söylüyor şimdi. Federal idarenin kendilerinin ortağı olmasını istediklerini, tartışmalı bölgelerde emrivaki yapıldığını söylüyor İbadi ve bunun kabul edilemez olduğunu söylüyor. Diyaloğun şartı anayasaya bağlı kalmak ve referandumu iptal etmektir tutumunu takınmış vaziyette. Bu arada insani uçak seferlerinin de sürdüğünü aktarmış Haydar el-İbadi, Irak Başbakanı. Irak Meclisi'nde Iraklı Güçler Koalisyonu'nun Meclis Grup Başkanı Salah Muzahim el-Cuburi'nin bu arada çıkışı oldu. Önerileri var çözüm için. O da aslında toprak bütünlüğünün teyidi, müzakerelere gidilmesi, ortak sorun, referandum sonuçlarının dondurulması üzerinden hareketle petrol sektörünün merkezi hükümet tarafından yönetilmesi ama bir şekilde yetkilerin yayılması gibi reformlara gidilmesi, bu maddeleri dışlayanların çözüme engel olacağını söylüyor. Irak parlamentosundaki girişimlerde, işte Sistani'de diyalog çağrısı yapmıştı hatırlayalım. Şimdi IŞİD'le savaş varken daha da işlerin karışmasını istemiyorlar. Askeri yöntemlere başvurmadan özellikle Kerkük üzerinde bir çözüm sağlama çabası olduğunu söylemek gerekiyor. Havice operasyonunun, bu arada nihai operasyonunun başladığını belirtmek lazım. Özellikle El Anbar'da Havice tarafında operasyon sona bırakılmıştı Amerikalılar tarafından. Biraz böyle Suriye sahasına yansımaları akla gelmişti. Önce Musul'un temizlenmesi, IŞİD'in öbür tarafa süpürülmesi, Havice'nin sona bırakılmış olması Irak'ta tartışılmıştı. Şimdi bir de o var. Son olarak onu da belirtmem gerekiyor. Evet, Devlet Başkanı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bu arada Moskova'da Rus Enerji Haftası oturumunda konuşmuş durumda. Irak Kürdistan bölgesel yönetimiyle ilgili söylediklerini burada bu parantez içerisinde aktarmak lazım. Kürdistan bölgesel yönetiminde düzenlenen bağımsızlık referandumunun sonrasında orada petrolle ilgili neler olabilir? Petrol ambargosunun petrol fiyatlarının artmasına yol açacağı, fakat kimsenin bu yola başvurmasını beklemediğini söyleyelim. Bu tartışmalar durumu alevlendirmemek için gerekli olan her şeyin yapılması gerektiğine inanıyoruz dedi kendisi. Kontrol edilebilir bir çözüm bulmak lazım. Çünkü Türkiye, İran ve Suriye için çok hassas bir konu bu. İfadelerini kullandı. Petrol akışı kesilirse küresel enerji piyasalarında yansır, fiyatları arttırır ifadelerini kullandı. Rusya'dan da böyle bir açıklama var. Dikkat çekici Putin'in açıklaması. Evet, son olarak Suriye notlarını da daha kısa aktarıp İran-Türkiye başlığına geçeceğim. El-Nusra'ya yönelik ağır darbe Rusya'dan. Dışişleri Bakanlığı Rusya'nın açıklama yaptı. El-Nusra lideri Rus hava saldırısında ciddi şekilde yaralandı deniliyor. Ebu Muhammed el-Culani hedefindeydi deniliyor. Konashenkov tüm general açıklamayı yaptı. Ağır yaralı 12 komutan öldürüldü deniliyor. Culani'nin de bir kolunu hava saldırısında yitirdiği, durumunun kritik olduğu yolunda açıklama var. Amerika'ya yönelik de eleştirileri vardı Rusların bu bağlamda. Hatta Türkiye'nin de yardımını Rusların bu operasyonda alıp almadığı tartışmaları olduğunu aktarmalıyım. Cerablus'ta SOG'cu gruplarla Ahrar-ı Şarki arasında çatışmalar çıktığı yolunda iddialar var. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin müdahale ettiği öne sürülüyor. Bir de Rusya'nın iki askerinin esir alındığı iddiaları IŞİD Amak Ajansı tarafından yayıldı. Bazı görüntülerle Rusya Savunma Bakanlığı ise bu iddiaları yalanladı. Bir olay meydana gelmedi. Esir alındığı veya hayatını kaybettiği Rus Silahlı Kuvvetleri askerleri hayatta sağlıklı, verilen görevleri yerine getiriyor şeklinde açıklama yapmış vaziyette. Evet, bu bağlamda Vladimir Putin'in çeşitli ülkelerin büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul ettiği tören sırasında Suriye'de çözüm çağrısı yaptığını hatırlatalım. Ve Cenevre sürecini, Astana ve Cenevre sürecinin birbirine bağlanması vurgusuyla açıklama yaptı. Sergey Lavrov bu konuda Vladimir Putin'le Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında son görüşmelerin Fetih el-Şam, yani El-Kaide ile mücadele konusunda sonuç verici olduğunu söylemesi dikkat çekici. Hakikaten Türkiye'nin artık burada biraz daha tutum değiştirdiği manasına geliyor Lavrov'un sözleri. Haberlerden takip ettiğime göre diye başladı Lavrov, ama İdlib'de gerilimi azaltma bölgesi kurma anlaşmasının tarafı olan silahlı gruplar zirvenin ardından, yani Erdoğan-Putin zirvesinin ardından Fetih el-Şam'a daha aktif şekilde karşı koymaya başladı ifadelerini kullanmış. Bu önemli bir şey. El-Kaide'ye karşı Türkiye'nin tavır değişikliğinin, daha keskin bir tavır değişikliğine giriştiği anlamına geliyor. Rusya tarafından ifade edilmesi daha doğrusu anlamına geliyor. Evet. Evet, bu arada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Rakka operasyonunun artık bitmek üzere oldu, ama Amerika'nın Suriye Kürtlerine, YPG'ye vermiş olduğu silahları geri almayabileceğini söyledi. Göreceğiz bakalım almayacağını dedi. Dikkat çekici bir şey bu, ama en son Amerika'dan benim hatırladığım zaten o silahları toplayamayacağız tutumu resmi ağızlardan da açıklanmıştı. Mevlüt Çavuşoğlu'nun beklentisi çok da karşılanacak gibi gözükmüyor bu bağlamda. Evet, şimdi İran-Türkiye'ye bakalım. Çünkü Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın Tahran temasları devam ederken, o oradayken Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün İran'a gitti. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüştü. Ali Hamane ile, dini liderle de bir araya gelecek. En başta tabii Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin dördüncü toplantısı bu. İki liderin başkanlık ettiği. Hem Irak ve Suriye'deki durum, hem İKBY'deki, Kürdistan bölgesindeki bağımsızlık referandumu tartışmaları, hem de ticari ilişkiler, ekonomik ilişkiler damgasını vuruyor gözüküyor. Şimdi ilk mesajlara bakalım. Cumhurbaşkanının sözlerinde dikkat çekici olan Kürdistan bölgesel yönetiminde yapılan referandumu sadece İsrail'in tanıdığını Cumhurbaşkanı söyledi. Mossad'la masaya oturarak verilen karar meşru olamaz, gayrimeşrudur diye bir cümle kullandı. Ruhani de Irak ve Suriye'de toprak bütünlüğünden yanayız dedi. Böyle daha keskin bir ton var tabii Cumhurbaşkanı'nın açıklamasında. gümrük kapılarının 24 saat açık olması, ticaretin Türkiye ile milli para birimleriyle yapılması gibi konularda karar alındığı, yani yatırım ve ticaret açısından da kararlar alındığı belirtiliyor. Daha çok Türkiye ile bu tarz petrol, doğalgaz dahil ilişkilere vurgu yaptı Ruhani. 30 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak istiyoruz dedi Türkiye ile. Kuzey Irak konusunda, Irak'ın kuzeyindeki Kürt bölgesi konusunda ise barış ortamını sağlamak için üçlü işbirliği çalışmalarına ihtiyaç duyuluyor. Ortak stratejik amaçlarımızı geliştirmeliyiz dedi. Daha yani dış güçlerin bölgeyi bölmeye çalıştı ve üniter bir Irak devleti olduğunu amaçlarını söyledi. Daha genel başlıklar aslında Ruhani'nin söylediği, ama burada tabii Cumhurbaşkanı'nın, Türk Cumhurbaşkanı'nın gayrimeşru referandumu tanımıyoruz. Kuzey Irak'ı ve da İsrail'den başka tanıyan yoktur. Karar Mossad'la alınmıştır. Gayrimeşrudur. Irak'ta muhatabımız sadece merkezi yönetimdir. Sözleri çok dikkat çekici. Geçen sene Cumhurbaşkanı merkezi yönetimi muhatap almadıklarını ve Erbil muhatap aldıklarını söylemiş idi. Şimdi tabii bütün bu sorular Irak, Türkiye ile İran arasında yeni bir ortaklaşma mı yaşandığı sorusunu gündeme getiriyor. Askeri ilişkiler, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın ziyareti sırasında askeri ilişkileri sıkılaştırma konuları gündeme alınmış idi. Hulusi Akar da orada. İkinci bölümde Bilge Anal'a göze soracağız bu ziyaretin bu anlamda bir dönüm noktası olup olmadığını. Evet. Orta Doğu'dan başka başlıklara bakıyorum. Filistin'de uzlaşma hükümeti, Gazze'de bir toplan ulusal uzlaşma hükümeti Gazze'de görevi teslim almaya başlamıştı. Ben de buradan duyurmuştum size, çünkü Hamas feshetmişti orayı, yöneten yönetimi. Netanyahu'dan ilk açıklama geldi bu konuyla ilgili. İsrail'in varoluşu aleyhine olan bir uzlaşıyı biz kabul etmeyiz. Her kim bir uzlaşı görüşmesi yapmak isterse bu konudaki pozisyonumuz nettir. İsrail'in bir Yahudi devleti olarak tanıyın. Hamas askeri kanadını lağvesin ve bizi yıkma çağrısı yapan İran'la ilişkileri kesin dedi. Bildik tutumu İsrail tekrarlamış gözüküyor. Suudi Arabistan'da toplu taşıma araçlarını kadınların kullanmasına izin çıktı. Araç kullanmalarına izin verilmişti. Hatta bir üniversite kurulduğu da açıklanmıştı. Şimdi toplu taşıma araçları, taksiler yine kullanabilecekleri aktarıldı. Ticari taksileri kadın şoför istihdam edilebileceği enteresan, dikkat çekici. Tabii bunlar çoğunlukla kadınları taşıyacaklar, öyle anlaşılıyor. Yine bir kadın erkek cinsiyet ayrımının güdüleceği anlaşılıyor bu haberden. Bir de Mısır'dan başlık aktarayım. Demografik patlama var Mısır'da ve bu sorunun çözümü için İnsan Hakları için Adalet ve Gelişim Merkezi öneriler, tedbir önerileri çağrısı yapmış. 10 yıl boyunca ailelerde doğan çocuk sayısının 2'yi geçmemesi bunlardan bir tanesi. O kadar çok çocuk yapıyorlar ki kaynaklar yetmiyor nüfusa. Bu yüzden böyle tedbirler gündeme getiriliyor. Evet, vaktimiz azalıyor. Diğer dünyadan başlıklara geçelim. Amerika'dan başlıklar. Las Vegas'ta 59 kişi ölmüş, 500'den fazlası yaralanmıştı. Silahlı saldırı, buradan aktarmıştım detaylarını. Tabii herkes silah kontrolünü tartışıyor. Bu bitmeyen bir mesele Amerika'da. Obama döneminde de sürekli olarak aynı konu konuşuluyordu. Vahşi batı diyebileceğimiz bir anlayış var Amerika'da. Bunu güvenlik içinde savunan bir kesim var. Ulusal Tüfek Organizasyonu çok etkili bir lobi. Trump'a sordular. Yani bak, bu kadar insan ölüyor, bu kadar çok silah bulunuyor. Silah kontrolü konusunda tartışma açmak için zamanın uygun olmadığını söylemiş Trump. Hangi zaman tartışılacak? 59 kişi ölmüşken tartışılmayacak da tabii. Ama Amerika'da bu işler böyle gidiyor. Bir de Porto Rico kasırga, Maria kasırgası Porto Rico'yu alt üst etmişti. Tartışmalı açıklamalar yapmıştı Donald Trump. Orayı ziyaret etti hasarı yerinde görmek için. İşte tabii tartışıldı çünkü kağıt havluları halka fırlatırken de görüntüleri yansıdı. Yine basınla karşı karşıya geldi. Porto Rico ziyaretini, basının ele alış biçimini eleştirdi. Sahte medya, haberleri yine gündemindeydi Donald Trump'ın, yine eleştirdi. Söylemleri de tabii eleştiriliyor Donald Trump'ın. Bir Amerika'da yine bir Trump vakası tartışılıyor bu şekilde. Bir de vergi reformunda değişiklik yapıp vergi oranlarını kurumlara ve varlıklı Amerikalılara yönelik değiştirmeye çalışıyorlar. Bu tartışmalar var. Amerika'nın yeni Moskova büyükelçisi, eski Utah valisi John Huntsman senato onayı almıştı. Güven mektubunu Vladimir Putin'e sundu. Putin bu vesileyle açıklama yaptı. Amerika ile öngörülebilir karşılıklı faydaya dayalı ilişkiler geliştirmek istediklerini söyledi. Huntsman da ilk açıklamasında güven tesis etmeye çalışacağını söyledi ama Amerika'dan son yapılan açıklamalar bunun kolay bir iş olmadığını bir kez daha gösteriyor. Savunma Bakanı James Mattis Senato'da konuştu ve Rusya'nın NATO'nun birliğini tehdit ettiğini söyledi. Kendisi ABD'nin nüfuzunu kırmak ve NATO'daki birliği bozmak için her türlü çabayı göstermeye devam ediyor. Çin ve İran ve Kuzey Kore'de Rusya'nın yanı sıra tehdit teşkil ediyor ifadelerini kullandı. Amerika'nın Avrupa Kara Kuvvetleri Komutanı Ben Hodges da açıklama yapmış ve Avrupa ülkelerinin Rusya tehdidi altında olduğunu öne sürmüş ve Rusya'yı caydırmak için askeri Schengen kurma konusunda anlaşmaları gerektiğini söylemiş kendisi. Evet, Rusya'nın iki başlığı daha var. Bu büyükelçilerin güven mektuplarını alırken Putin Avrupa Birliği'nin Rusya için ne kadar önemli bir ticari ortak olduğunu vurguladı. Bir de Kral Salman'ı kabul edecek yarın Rusya'ya ilk kez ziyarette bulunacak Suudi Arabistan Kralı. Hem Orta Doğu hem Kuzey Afrika'daki durumu konuşacaklar. Bir de OPEC meselesi var. Petrol fiyatları meselesi var. Rusya OPEC'teki anlaşmanın, petrol tedarikiyle ilgili anlaşmanın 2018 yılına kadar sürdürülmesinin konusunda uzlaşabileceği mesajı vermiş durumda Putin. OPEC bu yıl başında petrol üretimini 6 ay için günde 1.8 milyon varil azaltma kararı almıştı. Mart 2018'e kadar da karar uzatılmıştı. 55 dolara çıkmasını sağladı. Şimdi bunda sabitlenecek ve Rusya buna onay verecekmiş gibi bir görüş var. Bakalım Suudi Kralı'yla Rusya liderinin temaslarından başka neler çıkacak. Evet, birkaç not daha aktarayım. Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman Başkan'la bir heyetin Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko'nun davetine icabeten parlamentolar arası birlik genel kurulu toplantısı için Rusya'ya gittiğini aktaralım. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'le telefonda görüşmüş ama içeriğinde pek bir şey gözükmüyor şimdilik. Avrupa Birliği heyeti de Türkiye'ye gelmiş. Mardin'de Ahmet Türk, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'le bir araya gelmiş vaziyette. Diplomasiden böyle başlıklarımız da var. Evet, Katalonya. Avrupa'da da Katalonya tartışılıyor. Bağımsızlık referandumu 1 Ekim'deki İspanya'da tansiyon yükseliyor. Çünkü Katalan bölgesi başkanı Carles Puigdemont açıklama yaptı. Bu hafta sonu önümüzdeki hafta başında harekete geçecekleri, bağımsızlık için harekete geçeceklerini söyledi. İspanyollar bu korkunç bir hata olur. İspanya merkezi hükümeti korkunç bir hata olur uyarısı yaptı. Sonunda genç Kral Felipe de konuştu. İlk kez anlaşmazlığa müdahale etti ama sert bir dille Katalonya yönetimini eleştirdi. Televizyondan yayınlanan konuşmasında İspanya'nın zor bir dönemden geçtiğini ve itidal gerektiğini söyledi. Demokratik saygı gösterilmeden birlikte yaşamanın mümkün olmayacağını söyledi. Katalonya liderliğine, hükümetine uyarı olarak algılandı bu. Tabii Barcelona başta olmak üzere pek çok yerde seçim günü polis tarafından estirilen şiddet yüzünden gösteriler var her yerde. Çok sayıda Barcelona dahil olmak üzere Girona, Ledia gibi büyük kentlerde sokaklara binlerce insan döküldü. Pasif direniş yapıyorlar ama bu polis şiddeti hakikaten daha şey olan diyelim bağımsızlık yanlısı olmayanlarda da bir damar oluşturmuş gibi gözüküyor. Anketlerde %44 civarıydı bağımsızlık yanlıların oranı ama insanlar %70 oranında sandıkta irade beyan etmek istiyorlardı. Bunun önü kesilince biraz işler tersine dönmüş gibi gözüküyor. Fransa'da terörle mücadele yasası, OHAL uygulaması kalkmıştı. Terörle mücadele yasası devreye girmişti. Ulusal Meclis bunu onayladı. 127'ye karşı 415 oyla tasalaştı. Adli makamların pek çok yetkisi valiliklere devrediliyor. OHAL uygulamaları arasında yer alan camilerin de içerisinde bulunduğu ibadetleri kapatma, adres baskınları, aramalar, güvenlik bölgesi ilan etme, ev hapisleri gibi çok sayıda önlem yeni yasada yer alıyor, alacak ve valiliklerin de yetkisi altında olacakmış. 2015'te Paris'teki saldırıların ardından OHAL ilan edilmiş, 6. kez uzatılmış idi ve şimdi terörle mücadele yasası devreye giriyor. Evet, İngiltere Boris Johnson Dışişleri Bakanı'nın Muhafazakar Parti konferansı sırasında yaptığı espriyi tartışıyor. Libya ile ilgili konuştu Johnson. Cesetlerden temizlenirse Sirte'nin yeni Dubai olacağını söyleyip güldü. Tabii Libya'yı bu hale getirenler de kendileri. Kaddafi'nin linç ederek öldürülmesi sonrası ortalık karışmış ve bir devlet de kalmamış. Her şey paramparça olmuş ve siyasal İslamcıların etkinliği başlamış idi. İşte böyle bir Johnson bunun üzerinden bir de espri yapmış. Şimdi tabii sert bir dille eleştiriliyor bu söylemleri kabul edilemez diye. Evet, Kuzey Kıbrıs Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğrul'u Washington'da Amerikalı şirket ve düşünce kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelmiş ve Türkiye'ye bağlı bir özerk cumhuriyet haline gelebilecekleri mesajı vermiş. Hürriyet gazetesinde Cansu Çamlıbey'in haberi bu. Dikkat çekici. Özellikle Katalan referandumu sonrası tabii kendi kaderini tayin hakkından bahsediyorsanız Kıbrıs'taki Türkler niye kendi kaderlerini tayin edemiyorlar diye sorular gündeme gelmiş idi. Evet, vaktim azalıyor. Kuzey Kore'den bir başlık verelim. Kuzey Kore Japonya'yı eleştirdi. Eğer baskılar devam ederse bu kıtada nükleer bulut ortaya çıkacağı ikazı yapıldı. Nükleer savaşın fitili ateşlenirse Japon adalarında patlar ifadeleri yer aldı burada. Çinliler diyalogla çözmeye çalışıyorlar. Yine Rusya aynı şekilde Vladimir Putin Kuzey Kore'yi vurmanın mümkün olduğu ama bu adımın istenen sonucu vereceğinin meçhul olduğunu söyledi. Enerji haftasındaki konuşmalarından bir parça da Kuzey Kore ile ilgiliydi. Evet, vaktim doldu. Son olarak Nobel Kimya Ödülü sahipleri buldu. Jacques Dubochet, Joachim Frank ve Richard Henderson almışlar. Bu yıl numunelerin son derece düşük sıcaklıkta incelenmesine imkan tanıyan kiro elektron mikroskobisini geliştirmişler. Bunlar birisi İsviçreli Dubochet, Joachim Frank Alman ve İngiliz Richard Henderson bu ödüle sahip oldular. Cuma günü de Nobel Barış Ödülü açıklanacak. Aktarıyorum ben de size her gün yapılan açıklamaları. Bir de Oktoberfest var tabii. Almanya'da geleneksel Oktoberfest festivali Münih'te 18 gündür devam ediyordu. 7,5 milyon litre bira içmişler. 120 bin bardak çalınmış diye başlık görüyorum Sputnik'te. Öyle bir Oktoberfest eğlencesiyle bir ara verelim BJ Thomas'tan. Raindrops Keep Falling On My Head'le. Az sonra Bilgehan Alagöz'le birlikte buradayız. Bizden ayrılın. And just like the guy's feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head and they keep falling. So I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done. He's sleeping on the job and those raindrops are falling on my head and they keep falling. But there's one thing I know, the blues they seem to creep me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling head. But that doesn't mean my eyes will soon be turning red. The cry is not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining. Because I'm free, nothing's worrying me.
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış. Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden. Profesör Hüseyin Bağcı'yla değerlendirdik. Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişki Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon attığımızın diğer ucunda Bilgehan Alagöz var. Akademisyen ve özellikle İran üzerine çalışmalarıyla biliyoruz kendisini. Hoş geldiniz yayınımıza.
Merhabalar, hoş bulduk.
Bilgehan Hanım, hakikaten çok sıcak günlerden geçiyoruz. Gerçi yazın da hiç eksik olmadı ama şimdi sonbaharla birlikte tabii diplomatik cephe hareketlendi iyiden iyiye. Irak-Kürdistan bölgesel yönetimindeki bağımsızlık referandumu bölge ülkelerinde tepkiyle karşılandı ve özellikle Türkiye ve İran tabii bölgenin en öne çıkan iki ülkesi ve geçmişteki Suriye Savaşı yüzünden ilişkilerdeki gerilimin yerine giderek bir sıcaklık almaya başladı. Genelkurmay Başkanı gelmişti İran'ın, İslam devriminden sonra bir ilkti. Ona iadeyi ziyarete gitti Hulusi Akar, Türkiye Genelkurmay Başkanı, ve şimdi de bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan İran'ı ziyaret ediyor. Bütün bunlar öncelikle herhalde tesadüf olmasa gerek Türkiye-İran ilişkileri açısından. Nasıl bir dönemden geçiyoruz ki bu Suriye yüzünden yaşanan gerginlik böyle aslında iki ülke arasındaki ilişkilerde yeniden bir ısınmaya sebebiyet veriyor? Nasıl okumalıyız resmi?
Evet, sizin de ifade ettiğiniz gibi bir tesadüf sonucu ortaya çıkmış tablodan ziyade gelişmelerin, özellikle bölgesel dinamiklerin şekillendirdiği ikili ilişkilerden bahsediyoruz. Cevaplamaya geçmeden önce ben aslında şunun altını çizmek istiyorum. Sürekli Kürdistan referandumu ve Türkiye'nin buna yönelik politikası esnasında konuyu dile getiriyoruz. Burada belki bir konunun altını iyi çizmek gerekiyor. Yani burada sadece bir Kürt etnisitesine dayalı ayrılıkçı bir hareket olduğu için değil, Türkiye kurulduğu günden bu yana sınırlarında herhangi bir ayrı oluşuma karşı durma prensibini geliştirdiği için buna dair bir politika izliyor şeklinde belki yetkililer daha net ortaya koyarsa Türkiye'nin dış dünyaya vereceği ve de kendi toplumunun ayrılmaz unsuru olan Kürt nüfusa vereceği mesaj açısından da doğru olur. Çünkü Türkiye'nin bu yerleşik bir teamülü. Mesela İran'da da önemli bir Azeri nüfusu var. Zaman zaman dile getiriliyor burada da bir takım ayrılıkçı hareketlerin olabileceği. Türkiye'nin hiçbir zaman burada mesela kendi etnik bir bağlılığı olmasına rağmen açıktan ya da gizliden böyle bir harekete vereceği bir destek olmamıştır. Benzer bir durum İran'da bu noktada gelirse Türkiye bugün Kürdistan referandumuna vereceği tepkinin bir benzerini aynı şekilde o konuya ilişkin de verecektir. O yüzden bunun ben siyaset dengeleri açısından da daha doğru bir şekilde ifade edilmesinin gerekli olduğunu düşünüyorum.
İlkesel diyorsunuz, yani Türkiye'nin bu tutumu aslında herhalde ilkesel bir tutum demeye getiriyorsunuz. Biraz...
Evet, yani geleneksel Türk dış politikasının en azından bu ayrılmaz bir unsuru. Yani sınırlarımızda özellikle hiçbir zaman devletler içerisinde ayrı devletlerin kurulmasını destekleyen bir politikamız olmadı. Bunu da bir devamlı politikası olarak görmek gerekir. Ama tabii ki de bunun bir ulusal güvenlik tehdit algısıyla bağlantılı durumu da var. Sonuçta Türkiye 30 yıldır bir terör mücadelesi sergiliyor. Aynı zamanda öz yönetim iddiasıyla ortaya çıkan bir siyasi hareket var. Ve bir yandan da Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeler var. Dolayısıyla bunları da tabii ki de bununla eklemlendirerek değerlendirmek gerekir. Ve İran da aynı kaygıları.
Evet, İran bu birleştiren bir unsur mu? Evet, İran'la Türkiye'yi bu anlamda birleştiren bir unsur mu bu son dönemdeki gelişmeler bu durumda?
Birleştiren ama zaman zaman da aslında kırılmalara sebep olan bir unsur. Yani İran'da 2015'te mesela böyle bir pozisyonda değildi. Aslında burada Türkiye'den ziyade konuya İran'ın daha net bir tavır almaya başladığını görüyoruz. Yani 2016'nın ikinci yarısından itibaren İran'da böyle bir politika daha net ortaya çıkmaya başladı. Evet. Ben İran'ın böyle bir direksiyon kırma durumunun en etkili sebepleri arasında açıkçası ABD'nin PYD'yi silahlandırmasını görüyorum ve Kürdistan referandumunda İsrail'in açıktan verdiği desteğin çok çok etkili olduğunu düşünüyorum. Çünkü şu an bu İran için doğrudan bir tehdit algısı yaratıyor. Bir çevrelenme psikolojisi yaratıyor. O sebeple de İran'da şu an hassasiyet çok daha üstüne çıkmış durumda.
Peki bu hakikaten aynı zamanda iki ülkeyi de birleştiren bir kaygı olarak okuyabilir miyiz? Çünkü şöyle bir şey var. Türkiye politikalarına baktığımız zaman sizin dediğiniz gibi bir geleneksel çizgi olduğu aşikar. Fakat özellikle Suriye Savaşı'nda Türkiye sanki daha Amerikan kampında yer alır gibi bir pozisyon ortaya çıktı. Suriye'nin elbette bölünmesinden bahsedilmedi ama en nihayetinde oraya varacak politikalar çıktı ortaya. Irak özelinde de özellikle Sünni olma, Sünni bölge, daha geçen gün yanılmıyorsam Cumhurbaşkanı bir kez daha Irak Kürt bölgesindeki referandumu eleştirirken bir ara Sünnilerden de bahsediliyordu gibi bir cümle kurdu. Bu aslında bir Sünni bölgesi olursa ilkesi olarak itiraz edilmeyeceği anlamına da gelmez mi? Eğer öyle bir anlama gelmiyorsa o zaman İran'la ortak paydalar mı artıyor? O da onlar da çünkü bölünmeye karşı olduklarını son tahlilde farklı sizin dediğiniz gibi milli güvenlik açısından okumalar yaparak söylüyorlar. Türkiye ile İran'ın, şunu sormaya çalışıyorum aslında, Türkiye ile İran'ın duruşlarındaki fark nedir?
Kürdistan referandumu bağlamında.
Evet, bölgedeki bütün bu gelişmeler Suriye PYD de dahil olmak üzere.
Yani tabii dışarıya şu an çok az bilgi geliyor. Yani bizim resmi ağızlardan işittiğimiz açıklamalar çok kısıtlı. O sebeple ne gibi bir bilgi paylaşımı iki ülke arasında oluyor çok net bilemiyoruz. Ama ben evet, Suriye Savaşı'nı sizin bahsettiğiniz gibi Türkiye'nin çok da doğru okumadığını düşünüyorum. Ve Türkiye başından itibaren belki çok daha farklı bir politika tercih edip daha kontrolü elinde bulunduran bir dış siyaset güdebilirdi. Ama burada İran'ın da önemli hataları oldu. Yani bölgedeki hiçbir devlet aslında çok da rasyonel bir tercihte bulunmadı. Çünkü sonuç ortada ve şu an çok önemli bir güvenlik sorunuyla karşı karşıyayız. Ben her iki ülkenin de aslında bu sorunda bu kadar net ayrışmanın kendilerine dönük ciddi tehdit oluşturduğun algısına şu an için eriştiklerini ve buradan edindikleri bu yanlış tecrübeyi doğru bir katma değeri çevirme gayreti içinde olduklarını düşünüyorum. O sebeple evet, Suriye'deki derin ayrışma her ülkeyi bugün aslında ortak eğilime de götürmüş durumda. Bunları bir arada değerlendirmek mümkün olacaktır. Tabii şimdi ziyarette ön plana çıkan Kürdistan referandumu, ama ben açıklanmayan ama iki ülke arasında konuşulması muhtemel olan bir konunun da aslında ABD'deki Rıza Zarrab davası olabileceğini düşünüyorum. Evet. Hani bununla ilgili elimde bir bilgi olduğundan hareketle bunu söylemiyorum ama davayı takip edebildiğim kadarıyla aslında davanın büyük bölümünün bir İran davası olduğunu da ortaya koymamız lazım. Bence ilerleyen dönemde Türkiye ve İran arasında bununla da ilgili görüşmeler olacaktır. Belki bu ziyarette doğrudan görüşülmese de bir şekilde buna açılan bir yolda olacaktır diye tahmin ediyorum.
Peki buradan yola çıkarak belki de şunu düşünmek mümkün. Amerikan yönetimi, Donald Trump yönetimi, şimdi Obama'dan biraz daha farklı. Barack Obama yönetimi 2015 tarihli nükleer anlaşmanın kotarılmasında önemli rol oynadı. Tabii dünya güçleriyle idi o anlaşma, sadece Amerika Birleşik Devletleri ile değildi ama önemli bir rolü vardı. Ve Trump yönetimi bütün yaz sonuna doğru diyelim, çok net olarak hani bu nükleer anlaşmadan bir şekilde vazgeçmenin yollarını arayacakmış gibi bir manzara çiziyor. Ben de Amerikan basından okumalarımdan çıkartıyorum bu sonucu. Bu tabii Türkiye'yi de etkileyecek bir şey. Nükleer anlaşmadan Türkiye bir yeni olarak memnun kalmıştı. Çünkü etrafında bir nükleer silah sahibi bir ülke istemiyor. Doğal bir refleks bu Türkiye açısından. Şimdi bu buradan bakarsak Amerikan yönetiminin İran'a karşı tutumu değişirse eğer, hakikaten bu nükleer anlaşmanın uygulanamayacak hale gelmesi ve tekrar bir sıkıştırma politikaları devreye sokulursa, yeni bölgesel denklemde Türkiye ne yapar, nasıl bir yönelim içerisinde olur? Kürtlerle ilgili mesele iki ülkeyi yaklaştırıyor ama bir de küresel bir şey var. Rusya İran'ın yanında, Amerika İsrail karşısında Türkiye'de, Türkiye burada dengeleri bulmaya mı çalışır? Nasıl bir konumlanma olabilir?
Nükleer anlaşmanın herhangi bir sorun ortaya çıkmasıyla ortadan kalkması ihtimalinde Türkiye ve İran ilişkilerinin ben doğrudan etkileneceğini düşünmüyorum. Çünkü anlaşma olsun ya da olmasın Türkiye ve İran ilişkilerinin kendine özgü bir dinamiği var. Anlaşmanın önemli paydaşlarından birisi, hatta aslında öncüsü Avrupa Birliği. Burada muhtemelen aslında Avrupa politikaları çok daha şekillendirici olacaktır. Ve elbette ki Rusya anlaşmanın yapılmasında çok etkili bir devletti. O yüzden burada Türkiye ve İran ilişkilerinden ziyade aslında Avrupa Birliği, Rusya, Çin gibi diğer aktörlerin politikaları ne yönde olacaktır. O daha bence etkili olacak. Ama İran şu an anlaşmanın ABD tarafından sona erdirilmesi ihtimaline karşı bölgede yeniden bir politika tesis etmeye çalışıyor. Takip edebildiyseniz eğer son dönemde İran ve Suudi Arabistan arasında da bir takım diplomatik kanallar açılmış durumda. İran bölgede komşuluk ilişkileri içinde olduğu ülkelerle olabildiğince sorunları minimalize etmeye çalışıyor. Anlaşmanın olası ortadan kalkma durumuna karşı bir ön alma çabası var. Tabii ki de komşularıyla ticari ve ekonomik ilişkilere çok daha fazla ihtiyacı olacaktır. Öyle bir durumda. O yüzden Türkiye ve İran ilişkilerinin anlaşma olsun ya da olmasın kendi dinamikleriyle şekilleneceğini düşünüyorum.
Peki bir de yine Kürtler üzerinden düşünüyoruz ama Bağdat-Irak meselesi var. Özellikle İran'ın etkisini patlatmıştı tabii Amerika'nın Irak'ı işgali. Ama sonuçta Bağdat'ta çok parçalı Şii partiler var ve hepsi de İran'ın elemanları değiller. Arap milliyetçiliği çok etkin bir şey unsur Irak'ta. Şimdi tabii bu Kürdistan referandumuyla birlikte orada da bir hareketlenme var. Amerikan yönetimi Kürtlerin ayrılma planlarına destek olmazken en çok da Bağdat'ta İran'ın etkisinin artacak olmasına işaret ediyor. Eğer böyle olursa, Kürtler ayrılırsa Türkiye'nin kendi kaygıları var. Bu da birleştirici bir şey. Bir yandan da Türkiye'de kamuoyunda şöyle şeyler de işitiyoruz ama İran'la Türkiye ortak hareket edemez bu noktada Barzani yönetimine karşı. Çünkü aynı zamanda orası iki ülkeyi ortaklaştırdığı kadar bir de rekabet alanı oluşturuyor. İşte İran mı daha çok sıkı adımlar atacak, Türkiye mi, işte sınır kapıları, uçuşlar, abluka hikayesi. Burada yani Irak üzerinden okuduğumuz zaman, Irak geneli ve tabii ki Kürtler de işin içinde, okuduğumuz zaman Türkiye ile İran arasındaki denge sağlanabilir mi? Orada daha çok bir ortaklaşma mı olur bu ziyaretlerle de birlikte? Yoksa bir aynı zamanda bir rekabet unsuru olduğu hususuna da dikkat mi etmemiz lazım?
Elbette ki bir rekabet vardır ama şu an her iki ülkenin ulusal güvenlik tehdidinin ne oranda algıladığını doğru analiz edersek bence çıkarımımızı da ona göre yapabiliriz. Bir bölünme kaygısı taşıyorsa eğer her iki ülkede, buradaki ekonomik çıkarları varsa da bu ikinci plana düşecektir. Dolayısıyla ben şeyi de çok biraz abartıldığını düşünüyorum. Yani Türkiye'nin Kuzey Irak'taki ekonomik faaliyetlerinin Türkiye'nin gayri safi milli hasılasına katkısı ne orandadır? Bu da belki tartışılmaya değer bir konu. Yani getirisiyle götürüsünü hesap ettiğinizde eğer burası size bir potansiyel tehdit üretiyorsa, o zaman ekonomik çıkarlarınız varsa da onu ikinci plana düşürmeniz çok daha sağlıklı olacaktır. Bence şu an her iki ülkede daha çok bu kaygıyla hareket ediyor. Yani burada evet belki bir takım ekonomik faaliyetler sekteye uğrayacaktır ama unutmayalım, zaman zaman bazı sonuçları elde etmek için de bir takım ekonomik yaptırımlar da uygulamamız gerekiyor. Bugün İran nükleer anlaşmasından bahsedebiliyorsak eğer, Amerika Birleşik Devletleri'nin istikrarlı bir ekonomik yaptırım politikasının sonucu bu ortaya çıkmıştır. Yoksa hiçbir şekilde İran o masaya oturmayacaktı. Yani İran'ın banka kodları, yasaklanmasaydı, mal varlıkları doldurulmasaydı, birçok konuda baskı görmeseydi o diplomatik müzakere süreci ve anlaşma ortaya çıkmayacaktı. O sebeple de Barzani'nin de bunu oturup düşünmesi gerekiyor. Türkiye ve İran bu noktada baskı uyguladığı sürece buna direnebilmesi çok da mümkün değil. O sebeple de ben Türkiye ve İran'ın doğru bir politika şu an yürüttüğü kanaatindeyim.
Son olarak birkaç dakikanızı daha alacağım ama bakıldığı zaman koordineli hareket ediyor gibi gözüküyor İran ve Türkiye, özellikle sınırlar meselesinde. Gerçi ellerinden gelen var, gelmeyen var. Sınırın Irak kontrolüne verilmesi pratikte uygulanması kolay bir şey değil anladığımız kadarıyla, ama son tahlilde bütün bu söylemler, ekonomik baskılar, işte hava sahasının kapatılması, iki ülkenin tatbikatları Irak'la birlikte gerçekleştirdiği bakıldığı zaman ekonominin dışında bir de askeri adım, yani askeri adımlar da atılabilir mesajı en azından şimdilik veriliyor. Bunun ciddiyeti var mı? Yani iki ülkenin bu noktada, Türkiye ve İran'ın daha koordineli askeri adım atma ihtimali sizce var mı? Tabii ki bunu bu şekilde
yani
yapmak istemeseler bile ama.
Evet. Sınır güvenliğini sağlamanın ötesine geçecek bir adım olmadığını düşünüyorum. Yani her iki ülke birbiriyle bilgi paylaşımı yapacaktır. Kendilerinin denetimi altında olan bölgelerin güvenliğini sağlayıp birbirlerine bu noktada koordinasyon sağlayacaklar. Ama ortak bir askeri hareket ya da daha ileri bir mevzunun ben gündeme geleceğini düşünmüyorum. Burada Türkiye'nin bir NATO üyesi olması daha belirgin noktaya geçecektir. Buna ne İran çok yaklaşacaktır ne de Türkiye. Ama karşılıklı bir bilgi paylaşımı olacaktır. Yani IŞİD ilk çıktığında İran-ABD arasında dahi böyle bir paylaşım olabildiğine göre Türkiye ve İran arasında olmasında da bir sakınca olmasa gerek. Evet. Ben çok derin bir askeri işbirliğinin o anlamda olacağını düşünmüyorum.
Bunu şundan sordum. Yani hem İslam devriminden sonra ilk kez İran Genelkurmay Başkanı Bakri'nin Türkiye'yi ziyaret etmesi, hem Hulusi Akar'ın ayrıca tek başına gitmesi, yani tamamen askeri düzeyde bir takım dirsek temasının daha da yoğun olacağı intibağı uyandı o açıdan. Yani siyasi bir ekiple birlikte değil ama doğrudan Genelkurmay Başkanlarının bu kadar şey yapması, bu en azından bir şey olmayacak olsa bile bu bir askeri mesaj mıdır?
Bu tabii ki de, buna Rusya ve Türkiye arasındaki askeri yakın zamandaki anlaşmaları da ekleyebiliriz aynı şekilde. Açıkçası ABD PYD'yi silahlandırmaya devam ettiği müddetçe ve bölgede Türkiye'nin aleyhine bu kadar net politikalar çizdiği müddetçe Türkiye'nin gerek İran'la gerek Rusya ile bu anlamdaki işbirliği devam edecektir. Biraz şu an Türkiye'nin en önemli müttefiki ABD'nin kendisinin aleyhine yürüttüğü politikalar Türkiye'yi bu anlamda bir politika tayin etmeye sürüklüyor. O sebeple de bu aslında bir yeni politika arayışının da yansıması. Ama dediğim gibi çok derinleşecek bir politika olarak da görmüyorum. Daha konjonktürel bir işbirliği olsa gerek.
Peki, çok çok teşekkür ediyoruz Bilge Alagöz'e değerli katkılar için Eksen'e.
Yayınlar diliyorum.
Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tahran ziyareti vesilesiyle, ki öncesinde de Genelkurmay Başkanı'nın ziyareti oldu. Oradan yapılan açıklamalar vardı. Türkiye ve İran ilişkilerinin hem siyasi hem askeri düzeyde, özellikle de Irak Kürtlerinin bağımsızlık referandumu sonrası alabileceği biçimleri konuşmaya çalıştık. Bilge Alagöz'ün görüşlerini aldık. Eksenin sonuna geldik. Solomon Burke'dan Diamond in Your Mind'la veda edelim size. Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın. I shook the hand of the president and the pope in Rome. I've been to parties where I've had to be flown. They said everything was sacred, nothing was profane, and money was something that you'd throw off the back of trains. Oh, always keep a dime in your mind. You got to always keep a dime in your mind.
one. Wherever you may roam, you got to always keep a diamond in your mind. Steam of the gravy with little fried pearls floating like a necklace on a beautiful girl. Jonah says thanks to the food and the land, and oh, so ever grateful for God's almighty hand. Oh, always keep a diamond in your mind. Always keep a diamond in your mind. Wherever you may wander, wherever you may roam, you got to always keep a diamond in your mind. She's got the milk of human kindness and the fat of the lamb. Scared like a baby, but she drives like a man. She lives outside of Natchez and she operates a crane. She's like a wrecking ball that no longer connected to the chain. Oh, Zarella Samuel says she almost never prayed since she lost her right arm, blown off in a Pinkerton rain. Then they lashed her to a windmill with all three fingers dang. Now she's 102, drinking mint juleps in the shade. Everybody always keep a dime in your mind. You got to always keep a dime in your mind. Wherever you may wander, wherever you may roam, you got to always keep a dime. Sing it, come on. Always keep a dime in your mind. Always keep a dime in your mind. Wherever you may wander, wherever you may wander, wherever you may roam, you've got to always keep a dime in your mind. One more time, come on. Always keep a dime in your mind. Keep a dime in your mind. So wherever that you wander, wherever you may roam, you've got to always keep a dime in your mind. Always keep a dime in your mind. Yes, always keep a dime in your mind.
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış. Yarım hasta konuştuk. Moskova Devlet Üniversitesi'nden Profesör Hüseyin Bağcı'yla değerlendirdik. Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişki. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.